Ayrım 31.
Saygıdeğer efendiler, aslında maddi ve manevi bakımdan hükmü kalmamış ve fakat varlığını devam ettirmesi de çok zararlı olan İstanbul hükümetini bertaraf etmek önemliydi. Buna engel olanların başında padişah ve halife bulunuyordu. Bu bakımdan durumun açıklık kazanması için yapılacak ilk iş, bu makama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hükümetini tanıtmak olmalıydı. Zaten elimizde olmayan ve temasımız bulunmayan bu makama henüz başka bir işlem uygulayabilecek maddi bir gücümüz de yoktu. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyorlar. Tevfik Paşa kabinesini toplamış cevap verdi. Bunu da olduğu gibi bilginize sunacağım. İstanbul 29.1.1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine İlgi 28 Ocak 1921 tarihli 3 ayrı telgrafları. Bugünkü hükümet İstanbul'la Anadolu'nun birleşmesindeki menfaatleri öteden beri değer verdiğinden bu maksat iş başına gelmiş ve şimdiye kadar bu uğurda çalışmıştır. Milletin hakimiyet haklarını korumak için sarf ettiğiniz emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz elverişli durumu yarattığına, onda büyük ölçüde etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple millete bir yarar sağlayacak olan teklifinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiğiniz hususlarla ilgili görüşlerimizi aşağıda açıklıyorum. Konferansa dolaylı olarak çağrılmanız tabidir. Çünkü İtilaf devletlerinin temsilcileri buradadır. Bu bakımdan durumun İstanbul'da bulunan ve sizin işbirliği yapmaya çalışan bir hükümet vasıtasıyla bildirilmesi pek tabii görünmelidir. Şimdiye kadar Anadolu'yu tanımaya bile lüzum görmeyen Avrupa hükümetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmasını şart koşmaları sevindiricidir. Bu bakımdan bir şekil meselesine takılarak bu mutlu değişiklikten yararlanmamak, millete karşı üzerinize aldığınız görevle asla bağdaşmaz. Zaten aramızda birleştiğimiz ilan edildikten sonra delegelerimiz ayrı ayrı değil tek vücut demek olur. Delegeler kararlaştırılan esaslar çerçevesinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca düşünülemez. Bundan dolayı devlet ve millete karşı yüklendiğimiz görev bu tarihi anda bize uzatılan elden yararlanmamızı kesinlikle emretmektedir. Bundan kaçınmanın Yunan iddiaları karşısında savunmasız kalınmasına ve memleketimizin daha uzun zaman harp felaketlerine sahne olmasına yol açacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferans huzurunda öne sürmek ve hakkımızı Avrupa'ya duyurmak konferansın sonuçsuz kaldığı farz edilmiş olsa bile yine zarar getirmez. Zatıhalilerinin ve arkadaşlarınızın vatanseverlikleri bu fırsatın kaçırılmayacağının güvencesidir. Şimdiye kadar eski hükümetlerce alınmış ve her iki taraf için kötü sonuç vermemiş olan kararların kaldırılması tabii olduğundan aramızda artık ayrılık ve gayrılık kalmamıştır. Ancak İstanbul işgal altında bulunduğundan burada hükümet işlerinin büsbütün ve tamamen İtilaf devletlerinin eline geçmesine ve böylece antlaşmadaki İstanbul'la ilgili maddelerin yürürlüğe konmasına yol açacaktır. Ayrıca harp halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu sırada İstanbul ve dolaylarında bulunuşu da bu teklifleri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Kabinemizin iş başında kalma düşüncesiyle bu görüşlerin bir ilgisi bulunmadığı konusunda teminat vermeyi bile gereksiz bulurum. Esasen bugün bir an önce çözülmesi gereken asıl sorun, vakti yaklaşmakta bulunan konferansa delegelerimizi yetiştirmekten ibarettir. Biz konferansta bulunmadığımız takdirde Yunanlılar katılacaklarından yokluğumuz döküm kemik ve dolayısıyla davamızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşacağımız için bu konuda tarafımızdan sorumluluk kabul edilmeyeceğini bildirir, toplantı gününden önce konferansta bulunmak menfaatimiz gereği olacağından delegelerinizin acele buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik. Saygıdeğer efendiler, Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ve Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de aynı şey için çalışmaktaydık. Şu farkla ki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyordu. Hem de düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunan İstanbul'a. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki dünyada varlığına göz yumuluyorsa düşman emellerinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacak nitelikte kabul edildiği içindi. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre elverişli bir durumun doğmuş olmasında Anadolu mücadelesinin çok büyük etkisi vardı. Ama bu durumu yaratan yalnız Anadolu'nun mücadelesi değildir. İhtimal ki bu ihtiyar diplomat bu kerameti kendisinin iktidar mevkine gelmesinde hayal ediyordu. Tevfik Paşa'ya şu şekilde cevap verdim. Ankara, 31.1.1921, İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. 27.1.1921 ve 28.1.1921 tarihlerinde yazdığım 3 telgrafla yüksek şahsiyetlerine, gereken ve benimsenip uygulanması zaruri olan bütün hususları açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma inanıyorum. Buna rağmen 29 Ocak 1921 tarihli telgrafınızda durumun daha gereken anlayış ve isabetle değerlendirilmemekte olduğunu gördüm. Durumun önemi ve zamanın nezaketi dolayısıyla yüksek şahsiyetleriyle birlikte sayın arkadaşlarınızın ve özellikle zat-ı şahanenin her bakımdan bir kez daha aydınlatılmalarına yardımcı olmanız bir görev hükmüne giriyor. Düşünce ve değerlendirmelerinizden doğru sonuçlar alınmasını kolaylaştırmak maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul ve uygulanmakta olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini aşağıda olduğu gibi bildiriyorum. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Temel Maddeler 1. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır. 2. Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi 2 yıldır ve yeniden seçilmek mümkündür. Eski meclis yeni meclis toplanıncaya kadar göreve devam eder. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediği takdirde görev süresi yalnız 1 yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinden her biri yalnız kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp aynı zamanda bütün milletin vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulu Kasım başında davetsiz toplanır. 7. Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, antlaşma ve barış imzalanması ve vatan savunması ile ilgili savaş ilanı gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanun ve tüzüklerin düzenlenmesinde halk için en yararlı ve zamanın ihtiyacını en elverişli fıkıh ve hukuk hükümleriyle örf ve adetler ve teamüller esas olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel kanunla belirtilir. 8. Büyük Millet Meclisi hükümeti oluşturan bakanlıkları özel kanun gereğince seçtiği bakanlar vasıtasıyla yönetir. Meclis yürütmeyle ilgili işlerde bakanlara görev tayin eder, gerekirse bunları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilen başkan, bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Bu sıfatla meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçer. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı Bakanlar Kurulu'nun da tabii başkanıdır. 10. Teşkilat-ı Esasiye'nin bu maddelere aykırı düşmeyen hükümleri eskisi gibi yürürlüktedir. Bizce yukarıda saydığım temel maddelere aykırı hareket etme imkan ve yetkisinin bulunmadığı yüksek şahsiyetlerin dikkatlerini önemli arz ederim. Meclis Başkanlığı ile başlayan haberleşmenizin gerektirdiği işlemlerin yürütülmesi Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi. Saygıdeğer efendiler, bu telgrafımda temel maddeleri bildirilmiş olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bu tarihten henüz 10 gün önce yani 20 Ocak 1921'de meclisten çıkmıştı. Bu kanun, meclisin ve milli hükümetin durum ve yetkisini, şekil ve niteliğini tespit ve ifade eden ilk kanundur. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldığına göre bu ana kanunun meclisten çıkarılabilmesi için 9 ay kadar bir zamanın geçmesi zaruri olmuştu. Bu zaruretin nereden doğduğu hakkında bir fikir verebilmek için müsaade buyurursanız kısa bir açıklamada bulunayım. Bilindiği üzere meclisin açılmasından hemen sonra pek gerekli esaslar için alan bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu bu esasları ilk günden yürürlüğe koymuş ve uygulamaya başlamıştı. Bir yandan da kurulmuş olan Temel Haklar Komisyonu bu önerge metni esas almak üzere bir kanun tasarısı hazırlamaya başladı. Nihayet 4 aylık bir süre sonunda bu komisyon Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve işleyişi ile ilgili kanun maddeleri başlıklı 8 maddelik bir tasarıyı meclise getirdi. 18 Ağustos 1920 tarihinde çok acele görüşülmesi kararıyla gündeme alınan bu kanun maddelerinin uzunca bir gerekçesi vardır. Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'nin tarifini yapan satırları arasında şu cümleler yazılıydı. Halife ve padişahın esareti ve diğer olayların da buna eklenmesiyle ortaya çıkan güçlük karşısında kurulan meclisimizin sonsuz olarak bugünkü şekliyle devam etmesini kabul etmek, aşırı ve özel durumlara tabii bir şekil vermek olur. Halbuki olağan dışı durumların süreklilik kazanamayacağı bir kuraldır. Buna göre çiğnenen hilafet ve saltanat hakkıyla millet ve vatanın istiklali yeniden kazanılıncaya ve kabul ettirilinceye kadar bu durumun devamı ancak ana hedef olan bu kutsal gayelerin gerçekleşmesiyle meclisin tabii bir duruma girmesi uygun görülmüştür. Onun için ikinci maddenin birinci fıkrası amacın gerçekleşmesine kadar şartına bağlanmıştır. Gerçekten de meclisin ne zamana kadar toplanmakta devam edeceği konusunda belirli bir süre ve sınır konmamıştı. Bu sebepler ve bu görüş dolayısıyla daha 1920 Ağustos'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durum ve niteliği bakımından devamlı olmadığı inancının hakim olduğu anlaşılıyor. Kanun maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini kendinde toplar, devlet idaresini doğrudan doğruya ve tek başına ele almıştır şeklindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin bile gerekçeye göre geçici olması lazım geleceği tabiiydi. Niteliği bakımından geçici olan bir kuruluşun yetkisi de var olduğu sürece mevcuttur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve kararı mecliste olduğu gibi benimsendi. Hatta meclis üyelerinden birçoğu maksadın açıklanmasında komisyonun ifadelerini eksik bularak bu ifadelere açıklık getirilmesi teklifinde bulundular. Dediler ki, birinci maddenin başına hilafet ve saltanatla vatan ve milletin istiklali kurtarılıncaya kadar şeklinde açıklık verecek ibareyi eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleşmesine kadar ifadesi yerine de aynı açıklığın verilmesi gerektiği ileri sürüldü. Bu konu hayli tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri yalnız hilafet kelimesini koyalım, saltanatı da içine alır dediler. Bazı hoca efendiler buna razı olmadılar. Hilafet manevi bir görevdir görüşünü ileri sürdüler. Hilafette ruhbanlık yoktur itirazına hoca efendiler, saltanat yalnız hükmettiği memleketleri içine alır. Hilafet ise bütün dünyadaki Müslümanları kapsar diye cevap verdiler. Bu tartışmalar günler ve günlerce devam etti. Çatışan görüşlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum şekil ve yetki geçicidir. Hilafet ve saltanat makamı otoriteyi ele alıp faaliyete geçme fırsatını bulunca siyasi teşkilatla ilgili esasların ne olduğu bellidir, bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey düşünmek söz konusu değildir. Hilafet ve saltanat makamı yeniden işler duruma gelinceye kadar Ankara'ya toplanmış olan bir takım insanlar geçici tedbirlerle çalışacaklardır. Hilafet ve saltanat konuları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklamalar. Buna karşı olan görüşte açıklık yoktu. Saltanat millete geçmiştir, saltanat kalmamıştır. Hilafet de saltanat demektir. O halde onun da varlığının bir anlamı yoktur şeklinde açık ve kesin konuşulamıyordu. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda meclise bazı açıklamalar yapmayı yararlı saydım. Ortaya atılan duygu ve düşüncelere gerekli cevapları verdikten sonra başlıca şu görüşleri ileri sürmüştüm. Türk milletinin ve onun tek temsilcisi bulunan Yüce Meclis'in vatanın ve milletin istiklalini, hayatını kurtarmaya çalışırken hilafet ve saltanatla, halife ve sultanla bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan söz etmemek yüksek menfaatlerimiz gereğidir. Eğer maksat bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakatten ayrılmadığını söylemek ve belirtmekse bu zat haindir. Düşmanların vatan ve millet aleyhinde kullandıkları bir maşadır. Buna halife ve padişah deyince millet onun emirlerine uyarak düşmanın emirlerini yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Hain veyahut makamlığın kudret ve yetkilerini kullanması yasaklanmış olan zat zaten padişah ve halife olamaz. O halde onu tahttan indirip yerine derhal diğerini seçeriz demek istiyorsanız buna da bugün durum ve şartları elverişli değildir. Çünkü tahttan indirilmesi gereken zat milletin yanında değil düşmanların elindedir. Onun varlığını yok sayarak bir diğerine itaat etmek tasavvur ediliyorsa bugün halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki kabinesiyle bugün olduğu gibi makamında oturup faaliyetini devam ettireceğine göre millet ve yüce meclis asıl gayesini unutup da halifeler davasıyla mı uğraşacaktır? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Özet olarak bu konu geniş, nazik ve önemlidir. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Meseleyi kökünden çözmeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyacağımız kanuni esaslar varlığımızı ve istiklalimizi kurtaracak olan millet ve meclisini ve milli hükümeti güçlendirmeyi hedef almış bir anlam ve yetki içine almalı ve ifade etmelidir. Efendiler, bu açıklamalarımdan bir hafta önce ben de meclise bir tasarı vermiştim. 13 Eylül 1921 tarihli olup siyasi, sosyal, idari, askeri görüşleri özetleyen ve idari teşkilatla ilgili kararları içine alan bu tasarı meclisin 18 Eylül 1921 tarihli toplantısında okundu. İşte bu tarihten daha 4 ay geçtikten sonra yürürlüğe giren ilk teşkilat-ı esasiye kanunu bu tasarıdan çıkmıştır. Londra konferansına katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir. Şimdi arzu buyurursanız İstanbul'la haberleşmeye devam edelim. Tevfik Paşa 27 Ocak tarihli bir telgrafıyla tekrar etti. Bakanlar Kurulu Başkanlığından şu cevap verildi. Ankara, 31-1921, İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne. İtilaf devletleri politikasında Türkiye lehine görülen son gelişmeler, milletin fedakarca azminin eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Antlaşması'nı tümüyle reddetmesi üzerine ortaya çıkan şu durumdan, milli çıkarlarımıza en elverişli sonuçların elde edilmesi, Londra Konferansı'na katılacak delegelerin doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmiş ve gönderilmiş olmasıyla mümkündür. Uğursuz Sivri Antlaşması'nı imzalamış bir heyetin varisleri durumunda olan heyetimiz delegelerinin vatan ve millet için yararlı olan sonuçları elde edebilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan vatanın yüksek çıkarlarını düşünerek bu barış görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi delegelerini milli birliği tam olarak gösterecek bir şekilde serbest bırakmaklığımız gerekir. Bundan dolayı bir taraftan önceki tebligatımız ilgili görüşmeleri takip ve yürütmekle birlikte bir yandan da aşağıdaki kararları derhal kabul ederek yerine getirmeniz rica olunur. 1. Londra konferansına katılacak Türkiye heyeti yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek ve gönderilecektir. 2. Bu delegeler heyetiyle birlikte gitmesini gerekli gördüğünüz bazı uzman müşavirlerle gerekli evrak ve belgeler tarafınızdan hazırlanacak ve heyete katılmak üzere yola çıkarılacaktır. 3. Bizim tarafımızdan gönderilecek delegeler heyetinin bütün Türkiye'yi temsil edecek tek heyet olduğunu da İtilaf Devletleri'ne bildireceksiniz. 4. Vaktin varlığı dolayısıyla kesin ve son olarak alınan bu kararların kabul edilmemesi halinde vatan ve milletin selameti adına doğacak tarihi sorumluluk tamamen heyetinize ait olacaktır. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi. Delege gönderilmesi konusunda bizim ileri sürdüğümüz görüşleri yazılarımızda belirttiğimiz şekilde Tevfik Paşa, İtilaf Devletleri temsilcilerine tebliğ etmiş de bir telgrafın son fıkrasıyla aldığı cevabı mı bildiriyordu? Bu da açık değildir. İstanbul 8-2-1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Fransız kamuoyunu incitmemek için kilik ya da taarruzdan kaçınılması, hayırseverliğinden şüphe edilmeyen bazı Fransız devlet adamlarının tavsiyesi üzerine Paris delegemiz tarafından büyük bir önemle bildirilmiştir. Sadrazam Tevfik. Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri. Efendiler, bu gibi tavsiyeleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim taarruzdan kaçınmamızı tavsiye eden hayırseverin karşısındaki kimse, işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken, bu hayırsevere bize taarruzdan kaçınılmasını, geri kendine tavsiye edip etmediğini sormuş mudur acaba? Aldığı cevap olumsuz idiyse, onun hayırseverliğine nereden hükmetmişti? Vatanımızı işgal edenlerin kamuoyunu gücendirmeyi tavsiye edenlere, vatanı işgal edilen milletin için incinttiklerini ve incitmekte devam ettiklerini sormamak neden bu Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri olmuştu? Kısacası saygıdeğer efendiler, görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla temelde düşünce ve görüşlerde anlaşmak mümkün olamıyordu. Nihayet konu meclise getirildi. Meclise iki teklifte bulundum. Birisi memleketin durumunun ve milletin gayesini İstanbul'a açıkça bildirmek, ikincisi ayrıca davet yapıldığında Londra'ya müstakil bir heyet göndermekti. Her iki teklifim de kabul edildi. Efendiler, meclisin görüş ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren telgraf aynen şöyleydi. Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı. Londra konferansına davet dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasındaki telgraf haberleşmeleri genel kurulda okunmak suretiyle meclise bilgi verildi. Tevfik Paşa Hazretleri tarafından ileri sürülen görüşler, memleketin bugünkü durumu üzerinde kendilerinin açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da ateşkes antlaşmasından beri iki türlü hükümet birbirini takip etmiştir. Biri damat Ferit başkanlığı altında çeşitli kimselerin katılmasıyla kurulan hükümetler ki her ne pahasına olursa olsun İtilaf Devletleri'ne karşı mutlak olarak boyun eğme düşüncesini temsil etmiş ve memleketin kendi hakimiyet haklarını devam ettirmek için yaptığı sürekli fedakarlıkları düşmanlarla birlikte çalışmak suretiyle sonuçsuz bırakmayı özel bir politika haline getirmişti. Bu düşüncenin peşine takılanlar, memleketin kötülük ve hainliğe elverişi ne kadar nankör evladı varsa, hepsini kışkırtarak ve silahlandırarak, milli savunmaya kendilerini adayan vatanseverler aleyhine hiç durmadan kullandılar. İslam şeriatı adına yayınlanan sahte fetvaların, Mir-i Miran, Beylerbeyi ünvanıyla mükafatlandırılan anzavurlarla, vatanın bağımsızlığı ve savunması aleyhine etrafa gönderdiği maddi ve manevi zehir ve fesat kuvvetlerine karşı Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur oldu. Onlar düşmanlar hesabına cephelerimizi kaç defa arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk asrından beri şeref ve hak din adına cihat eden milletimiz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve memleket ne zaman tehlikeye düşmüşse, kanını bol bol akıtmaktan geri durmayan milletimiz, bu defa muazzam vatandan arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş en son savunmasını yaparken, hükümet adını alan heyetler düşmanlar hesabına, düşman safları arasında kendi milletleri aleyhine çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim davetine karşı Allah'ın bana bir emaneti olan bu memleketi ancak Allah'a teslim ederim diye son Bizans imparatorunun tahtına varis bir hanedandan gelen bugünkü halife ve sultanın hükümeti esir olmamak isteyen milleti kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci safha o hükümetlerin ve onlarla birlikte olanların bozguna uğramasıyla son buldu. İkinci türlü hükümet Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleri heyettir. Bunlar gaye bakımından Anadolu savunmasına taraftar olduklarını söylemekle birlikte, icraat bakımından memleketin samimi olarak elde etmek istediği barışa asla affedilmeyecek bir gaflet ve inatla engel olmakta devam ediyor. Saltanat Şurası'nda İtilaf Devletleri'nin uzattığı esaret belgesini ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet adamları ve ayan üyeleri, bütün memleket hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen geçersiz bir kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul, istiklal ve esaretin, hürriyet ve mahkumiyetin birbirine zıt ve ters düştüğü iki ayrı parça halinde kalmıştır. Biz, memleketin esir edilmiş iradesini kaybetmiş, parçasını hür ve müstakil olan kısma katmak istiyoruz. İstanbul'un devlet adamları, bütünü oluşturan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendini şeref ve metanetle savunan hür kısmı, esir ve mahkum durumdaki küçük parçaya bağlamak ve katmak istiyorlar. Bütün Anadolu'yu, hürriyet ve istiklaline aşık bütün memleket çocuklarını ve bugünkü zulüm görmüş İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un hasta ve hürriyetten yoksun bir heyetine boyun eğmeyi hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimiz tarafından kabul ve ilan edilen ve bütün memleket duyulan Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz gereğince hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve tek mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Bu temel ilkeler karşısında delegelerimizin İstanbul'a giderek oradan seçilecek bir heyete katılmasına ve oranın vereceği bir yetki belgesiyle dünyaya karşı milli davamızı savunmayı üzerine almasına imkan yoktur. Eğer isterseniz fiili ve haklı olarak mutlak bağımsızlığı bulunan bütün idari teşkilatıyla memleketi yöneten, ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek memlekete barışın yollarını açan meclisimizin delegeler heyetini memleketi temsil edebilecek tek heyet olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi heyetimizi kendimiz göndermek kararını zaten almış bulunuyoruz. Bizce istenilen ve gerekli görülen bu kararımıza verilecek cevabın bir takım sözler değil fiili davranışlar olmasıdır. Londra Konferansı'na katılmamız. Efendiler, Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve müstakil bir delege heyeti kuruldu. Heyet, Londra Konferansı'na özel olarak davet edildiğimiz takdirde katılmak üzere ve bu arada geçecek zamandan da yararlanmak maksadıyla Antalya üzerinden Roma'ya hareket ettirildi. Heyetimiz, İtalya Dışişleri Bakanı Conte Sforza vasıtasıyla konferansa resmen davet edildikleri kendilerine bildirdikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra Konferansı 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e kadar devam etti. Hiçbir olumlu sonuç vermedi. İtilaf devletleri İzmir ve Trakya'daki nüfus durumu ile ilgili olarak kendileri tarafından yapılacak bir araştırmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delege heyetimiz önce bunu kabul etmişti. Fakat Ankara'dan yapılan uyarı üzerine sonradan araştırmanın yapılmasını Yunan idaresinin buradan çekilmesine bağlamak teklifinde bulundu. İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşması'nı diğer hükümlerinin tarafımızdan samimiyetle ve itirazsız olarak uygulanmasını sağlamak istediği anlaşılmıştı. Delege heyetimiz bununla ilgili tekliflere de red niteliğinde cevaplar vermişti. Yunan delegeleri araştırmayı hiç kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine İtilaf devletleri Türk ve Yunan delege heyetlerine bazı teklifleri için alan bir proje vererek hükümetlerinden bu projeler için alacakları cevapların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. Bizim delege heyetimize verilen projede Sevr Antlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarma ve özel birliklerin sayısını bir parça artırmak, memleketimize kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak, Boğazlar bölgesini biraz ufaltmak, bütçemiz üzerine konmuş bulunan sınırlamaları biraz hafifletmek. Bundan başka adli kapitülasyonlar, yabancı postaları, Kürdistan'la ilgili olarak seyir tasarısında değişiklikler yapılmasını ümit ettirecek bazı belirsiz vaatler. Bu teklifler projesinde Ermenistan sınırlarının tespiti işi Birleşmiş Milletler'in göndereceği bir komisyonu bırakılmaktaydı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Fakat İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, İzmir ilinin güvenlik işleri İtilaf Devletleri subayları tarafından idare edilecek, bu ildeki jandarma kuvveti nüfus oranına göre çeşitli unsurlardan kurulacak, şehre Birleşmiş Milletler tarafından bir Hristiyan vali tayin edilecek, İzmir ili Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak bir yıllık vergi ödeyecekti. İzmir ili için teklif edilen bu çözüm şekli 5 yıl sonra taraflardan birinin isteği üzerine Birleşmiş Milletler'ce değiştirilebilecekti. Delegeler daha yoldayken başlayan Yunan taarruzu. Efendiler, İtilaf devletleri delege heyetimiz vasıtasıyla yaptıkları tekliflerin cevabını almayı beklemeden daha delegelerimiz yoldayken Yunanlılar bütün ordusuyla ve bütün cephelerimize karşı taarruza geçtiler. Görüyorsunuz ki efendiler, Yunan taarruzu konferans ve sulh hikayesini bize zaruri olarak terk ettiriyor. Şimdi müsaade buyurursanız size bu taarruzu ve sonucunu arz edeyim. Yunan ordusunun Bursa ve doğusunda önemli bir grubu, Uşak ve doğusunda diğer bir grubu vardı. Bizim de kuvvetlerimiz Eskişehir'in kuzeybatısında Dumlupınar'da ve doğusunda olmak üzere iki grup halindeydi. Bundan başka Yunanlıların İzmit'te bir tümenleri, bizim de ona karşılık Kocaeli grubu bulunuyordu. Yunanlıların Menderes boyundaki birliklerine karşı da birliklerimiz vardı. Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 günü ileri harekata geçtiler. İsmet Paşa komutasında bulunan Batı cephesi birlikleri, arz ettiğim gibi Eskişehir'in kuzeybatısında yığınak yapmıştı. Karar savaşın önü mevzilerinde kabul etmekti. Ona göre tedbir alınıyor ve hazırlıklar yapılıyordu. Düşman 26 Mart akşamı İsmet Paşa'nın işgal ettirdiği mevzilerin sağ kanadı ilerisine yanaştı. Ertesi günü bütün cephede karşılaşmalar oldu. Düşman 28'de sağ kanadımıza taarruza geçti, 29'da her iki kanattan taarruz etti. Düşman yer yer önemli başarılar elde ediyordu. 30 Mart günü şiddetli savaşlarla geçti. Bu savaşların da sonucu düşman lehine oldu. İkinci İnönü zaferi ve İsmet Paşa'nın Metris Tepe'de gördüğü durum. Bundan sonra sıra bize geliyordu. İsmet Paşa 31 Mart günü karşı taarruza geçti ve düşmanı yenerek 31 Mart 1 Nisan gecesi geri çekilmeye mecbur etti. Böylece inkılap tarihimizin bir sayfası ikinci İnönü zaferiyle yazılmış oldu. Efendiler, düşman çekilirken Batı cephesi komutanıyla 1 Nisan günü yapılan yazışmalar o günün duygularını tespit eden belgelerdir. O duyguları yeniden canlandırmak için müsaade buyurursanız o günkü yazışmalardan bazı telgrafları olduğu gibi okuyacağım. Metris Tepe 1-4-1921. Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm durum.